Ayrım 34.
Sayfa 67. Alan yazın tarama teknikleri. Alan yazın taraması, basitçe araştırılan konuyla ilgili kaynakları bulup onlardan bir şekilde yararlanmak değildir. Hiçbir bilimsel çalışmada alan yazın taraması rastgele yapılmaz. Kaynakları incelerken mutlaka belirli bir sistematik izlenir. Araştırmanın her aşamasında olduğu gibi alan yazın tarama aşamasında da amaca uygun teknikler kullanılır. Özellikle araştırmaya dayalı çalışmaların ortak sonuçlarını incelerken işe koyulabilecek teknikleri doğru seçmek ve uygulamak gerekir. Söz konusu tekniklerden yaygın olarak kullanılanlar aşağıda özetlenmiştir. Geleneksel tarama. Geleneksel alan yazın taramasında konuyla ilgili olan kaynaklar okunur. Uygun yerlerinden notlar alınır ve ulaşılan sonuçlar belli bir mantık örüntüsü içinde sunulur. Bunu yaparken yazar tıpkı bir öykü anlatır gibi davranır. Bu teknik kullanıldığında çoğunlukla iyi çalışmalar ön plana çıkarılır. İyi çalışmaların neler olduğuna da yazar karar verir. Ancak hangi çalışmaların alana önemli katkıda sağladığı belirlemek o kadar da zor değildir. Konuyla ilgili başka çalışmalara bakıldığında alanda kilometre taşı niteliğinde olan kaynaklar kolayca ayırt edilebilir. Bunları belirleyen yazar söz konusu kaynakları daha yakından inceler ve kendi yazımında bunlara özel vurgular yapar. Daha önce de değinildiği gibi bir alan yazın taramasında incelenen her kaynak alana eşit katkı sağlamaz ya da tüm kaynaklar aynı oranda önemli değildir. Dolayısıyla alan yazın taramasını yapan araştırmacı beğendiği ya da değerli bulduğu çalışmaları ön plana çıkarır. Bunlardan daha sık söz eder ve daha çok yararlanır. Buna karşılık yazar görece daha önemsiz olan ya da alana çok sınırlı katkı sağlayan kaynaklardan az söz eder. Başka bir deyişle önemli kaynaklara ağırlık verilirken düşük önemde görülen kaynaklar ender olarak referans gösterilir. Burada alan yazın taramasını yapan araştırmacı aslında yararlandığı kaynaklar hakkında bilerek ya da bilmeyerek nitel yargılarda bulunmaktadır. Hangi kaynağın çok, hangisinin az önemli olduğu öznel bir değerlendirmedir. Yazar kaynaklar hakkında bilgi verirken de, o kaynaklardan yararlanırken de kişisel bakış açısını yansıtır. Hatta bazı yazarlar kendi bakış açılarını güçlendiren çalışmalara daha geniş yer verirler. Karşıt görüşleri içeren kaynaklar hakkında ise yeterince ayrıntı sunmazlar. Deyim yerinde ise bu tür taramalarda yazarların bilinmeyen akıl yürütme stratejileri vardır. Yazarlar inceledikleri kaynaklar hakkında görünmeyen kişisel değerlendirmeler yaparak kendilerince iyi gördükleri çalışmalara öncelik verirken yeterince iyi bulmadıkları çalışmalara da ya destekleyici nitelikte ya da ayrık örnekler olarak sunarlar. Dikkat! Geleneksel taramanın sonuçları çoğunlukla öznel ve yüzeyseldir. Geleneksel alan yazın taramasını bir örnekle açıklayalım. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerine çalışan bir araştırmacı alan yazın taraması yaparken konuyla ilgili tartışmalara değinmek ve okuyucuyu bunlardan haberdar etmek zorundadır. Bunun için özetlemeler yapacak, farklı görüşleri destekleyen, eleştiren kanıtlar sunacak ve kendisi de bireysel değerlendirmelerde bulunacaktır. Hangi kuramsal görüşlerin ya da araştırma sonuçlarının daha doğru olduğu konusunda mutlak bir ölçü yoktur. Burada dengeyi sağlaması gereken araştırmacılar, ilki olarak araştırmacı bağımsız çalışmaların sonuçlarından kendi araştırması için uygun bir zemin ve bağlam yaratmalıdır. Oy sayma. Oy sayma, özellikle deneysel ve yarı deneysel araştırmaları incelerken kullanılan bir örnektir. Bu teknik uygulandığında aynı alanda yapılan araştırmalar 3 kümede toplanır. Bağımlı değişken, üzerinde etkisi araştırılan bağımsız değişken sonucu olumlu yönde etkiliyorsa artı, olumsuz yönde etkiliyorsa eksi, anlamlı bir fark yaratmıyorsa sıfır işareti kullanılır. Sonra da araştırmaların çoğunun hangi kategoride yer aldığına bakılır. Bunu somut bir örnekle açıklamaya çalışalım. Pazarlama alanındaki bir araştırmada doğrudan pazarlama ve elektronik pazarlama stratejilerinin satış rakamlarını etkisini incelediğimizi düşünelim. Araştırmacının temel denencesi de elektronik pazarlama stratejisinin daha olumlu sonuçlar sağlayacağını önermesi olsun. Değişik örneklemler alınarak ve farklı ürünlerin pazarlama kampanyalarından hareket edilerek gerçekleştirilen 20 tane deneysel araştırmayı saptamış olalım. Bu araştırmaların 10 tanesinde elektronik pazarlama daha iyi, parantez içinde artı, sonuçlar verirken 7 tanesinde elektronik pazarlama daha düşük, parantez içinde eksi, satış rakamları getirmiş olsun. Geriye kalan 3 çalışmada ise iki uygulama arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını parantez içinde sıfır varsayalım. Böyle bir durumda alan yazın taramasını yapan kişi hangi çıkarımda bulunacaktır? Araştırmacının işi zor çünkü farklı araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırmacı bu durumda hangi tarafta kaç araştırmanın yer aldığını belirtmekle yetinemez. Gerçi bu sayıları vermek bir eğilim gösterebilir fakat yanıltıcı da olabilir. Geniş kapsamlı çalışmalar ile dar ölçekli çalışmaları eşit statüde görmek doğru olmayabilir. Bu nedenle araştırmacı daha eleştirel bir çözümleme yapmalıdır. Olumlu yönde sonuç ortaya koyan araştırmaların ortak yönleri var mıdır? Varsa nelerdir? Aynı şekilde olumsuz ya da karşıt sonuçlar sağlayan çalışmaların benzer yönleri nelerdir? Bu gibi sorulara eleştirel olarak yanıt arayan bir araştırmacı aslında ne tür araştırmaların hangi sonuçlara ulaştığını saptamaya çalışmaktadır. Dikkatli ve eleştirel çözümler yapıldığında genel geçer sonuçlar yerine daha özel durumlar yakalanmış olur. Bu da daha sonraki araştırmalara kaynaklık edebilir. Meta analiz. Meta analiz türündeki çalışmalar, deneysel ya da yarı deneysel araştırmaların ortak istatistiksel sonucu üzerinde odaklanır. Meta analiz yapabilmek için aynı konudaki araştırmalar dikkatle incelendikten sonra taramayı yapan kişinin koyduğu ölçütlere karşılayan çalışmalar seçilir. Bu seçki bir liste ortaya çıkarır. Söz konusu listenin alanda o güne değin yapılan araştırmaları kapsayıcı ya da yansıtıcı bir liste olması önemlidir. Seçim ölçütleri araştırmacının kendince anlamlı ya da gerekli gördüğü ölçütlerdir. İncelenen araştırmaların hakemli dergilerde yayınlanmış olması, son 10 yılı kapsaması ve bazı ölçütler konulabilir. Ancak ölçütlerin her birinin mantıklı bir gerekçesi olmalıdır. Çünkü her ölçüt daha önce yapılmış bazı çalışmaları kapsamak, bazılarını da dışarıda bırakmak için kullanılır. Keyfi ölçütler koyarak oluşturulan sınırlı sayıdaki araştırma listesi, tarama yapılan alandaki durumu tam yansıtmaz. Dahası bu şekilde seçilmiş araştırmaların ortak sonucu alandaki araştırmaların bütünü için geçerli sonuçlar sağlamayabilir. Meta analiz sonucunda ulaşılan değer istatistiksel bir değerdir ve etki büyüklüğü olarak adlandırılır. Etki büyüklüğünü hesaplayabilmek için her araştırmadaki deney ve kontrol gruplarının ortalama puanını ve standart sapmasını bilmek gerekir. Hesaplama yaparken tüm araştırmalardaki deneysel grupların ortalamasından, parantez içinde E kontrol gruplarının ortalaması, parantez içinde K çıkarılarak kontrol gruplarının standart saptamasına, parantez içinde SS bölünür. Elde edilen sonuç aslında bir Z puanıdır ve istatistik çizelgelerden bunun yüzdelik sıra karşılığına bakılır. Bir örnek verelim. Öğrenci ödevlerini okuyup yapılan hataları gidermeye dönük önerileri sunmanın akademik başarıya bir etkisi olup olmadığını araştırdığımızı düşünelim. Konuyla ilgili olarak saptanan 15 tane araştırmanın deneysel gruplarına dönüp uygulamalarda öğretmen ödevi topladıktan sonra dikkatle okumuş ve gördüğü hataları düzeltebilmeleri için her öğrencinin ödevinin üzerinde yazılı geri bildirim vermiş olsun. Buna karşılık kontrol gruplarına dönük uygulamalardaki öğretmenler ödevleri okumuş ama herhangi bir geri bildirim yazmadan ödevleri iade etmiş olsun. Daha sonra her araştırmada deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin başarılarının ölçüldüğünü varsayalım. Eğer sonuçta EB eşittir 0,67 gibi bir değer elde ediliyorsa, bu da yüzdelik dilim olarak %75 değerine karşılık geliyorsa, bunun anlamı şudur. Her öğrencinin ödevi üzerinde yazılı geri bildirim vermek, ortalama bir öğrenciyi %50 düzeyinden alıp %75 düzeyine çıkarmaktır. Daha açık bir deyişle kendi grubunda öğrencilerin yarısından iyi ama öteki yarısından kötü durumda olacak bir öğrenci ödevine ilişkin yazılı geri bildirim aldığında daha başarılı olmakta ve bu kez grubundaki her 3 öğrenciden ikisini geride bırakmaktadır. En iyi kanıt. Aslında bu teknik meta analizin bir uzantısı olarak görülebilir. Burada bir seçim vardır ama bu teknikteki seçim biraz daha amaçlı ve özel bir seçimdir. Meta analizde belirlenmiş olan seçme ölçütleri genel ve kapsayıcıdır. Oysa en iyi kanıt tekniğinde alan yazın taraması yapan araştırmacı saptadığı çalışmaları bağlam, içerik, etki, yöntem ve bazı açılardan inceledikten sonra bunlardan bazıları üzerinde odaklanır. Deyim yerindeyse tüm çalışmaları bir havuza atıp ortak sonuca bakmak yerine önemli ya da sağlam olarak değerlendirdiği çalışmalara ağırlık verir. Sonra da elindeki listede yer alan araştırmaların ortak sonucuna bakar. Ulaşılan sonuç tıpkı meta analizdeki gibi istatistiksel bir sonuçtur. Durumu bir örnekle açıklayalım. Kubaşık işbirliğine dayalı parantez içinde öğrenmenin öğrenci başarı ve tutumlarını nasıl etkilediğini incelediğimizi varsayalım. Alanda çok sayıda bir ve birbirinden oldukça farklı kubaşık öğrenme yöntemi bulunmaktadır. Bunların bazıları takım üyelerinin ortaklaşa bir ürün yaratmasını önemsemekte, bazıları öğrencilerin süreç içindeki etkileşmelerine daha çok değer vermekte, kimileri de hem süreci hem de ürünü temel almaktadırlar. Bir araştırmacı takımlar arasında yarışma öngören kubaşık öğrenme yöntemlerinin ve böyle bir boyut içermeyen kubaşık öğrenme yöntemlerinin etkilerini merak edebilir. Bu noktadan hareketle araştırmacı ortak sonuçlarına bakacağı araştırmaları bu açıdan sınırlayabilir. Böylece işe vuruk tercihler yapabilmesi ve özel ölçütler koyabilmesi için alan yazın taraması yapacak kişinin kurumsal açıdan gerekçelerinin olması beklenir. Bir şeye en iyi kanıt diyebilmesi için o konuda çeşitli kuramsal tartışmalar yapılıyor olabilir ya da alan yazında ortaya çıkan sonucu tam olarak açıklayan boyutun ne olduğuna ilişkin denenceler bulunabilir. Dolayısıyla alan yazın taramasını yapan kişi bu tartışmaların ya da görüşlerin doğruluğunu zaten yapılmış olan araştırmaların bulgularına göre test etmek isteyebilir. Böylece nelerin işe yaradığını ve nelerin işe yaramadığını ortaya koyabilir. Bunu yaparken de kendi araştırma soruları açısından gerekli gördüğü ölçütlere dayalı bir tarama gerçekleştirebilir.